Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hayırlı günleriniz olsun.
Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Yine ticaretle alakalı sorularla devam ediyoruz. Hocam bir sorumuz şöyle. Para peşin mal vadeli olarak yapılan satım akdi caiz midir?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Tabii İslam fıkhında, İslam ticaret hukukunda diyelim, hı hı. Her alanda var bu aslında ama bir genel ilkeler var.
Evet.
Ve bir de bazı istisnai durumlarda genel ilkelere aykırı olarak verilmiş hükümler var.
Hı hı.
Bu konudaki genel ilkelerden birisi şu, olmayan bir şeyin satışı caiz değildir.
Evet.
Ona bey'ul ma'dum denilir.
Hı hı.
Ve bunu Peygamber Efendimiz yasaklamış. Ha, ama selem denilen, yani para peşin mal veresiye verilecek olan alım satım şeklinde selem denilir.
Hı hı.
Seleme izin vermiş. Neha Resulullah an bey'ul ma'dum ve rakhasa seleme ifadesi, hı hı, kullanılır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam olmayan şeyin satışını yasakladı. Seleme ruhsat verdi. Ha, Abdullah İbni Abbas da der ki Allah Teala Hazretleri Selem'e cevaz verdi ve Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayetini Selem, hı-hı, konusunda indirdi der. Ki o Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti Müdayene ayeti dediğimiz Bakara suresinin sonlarına doğru olan bir ayeti kerime. Ve izâ tedayentüm bideynin diye başlıyor. Yani bu Selem akdi, para peşin mal veresiye şeklinde satılan akit her ne kadar olmayan bir şeyin satışı ise de ve kıyasa göre, yani genel ilkeye göre bunun caiz olmaması gerekiyor ise de, gerek Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet-i kerime gerekse Peygamber Efendimiz'in hadisi bunun bize caiz olduğunu gösteriyor.
Evet.
Ama bir de dinimizin bu ticaret hukukunda çok önemsediği bir şey var. Akitlerde, sözleşmelerde daha sonra taraflar arasında nizaya sebep olacak olan belirsizliklerden, hı-hı, kaçınmak, bu belirsizlikleri peşinden gidermek lazım. Ha, şimdi bu selemde de para peşin mal veresiye olacağı için sonradan alıcı ile satıcı arasında bir takım nizalar çıkabilir belirsizliklere dayalı olarak. Onun için İslam fakihleri bazı konularda aralarında görüş ayrılığı olmakla beraber selemin caiz olması için, yani para peşin mal veresiye satışın caiz olması için bazı şartlar koşmuşlardır.
Evet.
Onlardan birisi şudur. Satılan şey misli olacak. Yani verilmesi taahhüt edilen şey misli mal olacak. Ne demek misli? Taneleri birbirine benzeyen, ölçekle ölçülen veya tartıyla ölçülen mallar olacak. Pirinç gibi, buğday gibi, arpa gibi, nohut gibi,
hı hı,
diyelim soğan gibi, patates gibi, bunlardan olacak. Bu bir. İki, bu malın cinsi, nev'i ve türü belli olacak. Hı hı. Yani ben ne satacağım şimdi, neyi teslim edeceğim? Diyelim ki elma.
Hı hı.
Peki hangi türünden, hangi cinsinden elma? Cins. Hangisinden elmadan? İşte farklı elma şeyleri var. İşte golden elma var, stargin var, hı hı, o. Üçüncüsü de vasfı, yani kalitesi belli olacak. Bu baştan yazılacak.
Hı hı.
Yani şu üründen, şu cins türden, şu kaliteden diye bu belirtilecek.
Hı hı.
İkinci şart bu. Üçüncüsü, malın teslim edileceği gün belirlenecek.
Evet.
Malın teslim edileceği gün. Ama net olarak. Mesela ocağın beşi. Ha. Diğer bir şart, o seleme konu olan mal selem akdi yapıldığı gün. Efendim, hı-hı, malın teslim edileceği gün ve ikisinin arasında piyasada bulunabilir bir mal olacak.
Hı-hı.
Piyasada bulunabilir bir mal olacak. Ha. Sonra bir başka şart, o teslim edilecek olan mal, satılan mal belirli bir tarlanın, bahçenin ürünü olmayacak.
Hı hı.
Mesela işte falan tarlanın patatesi, filan bahçenin elması, filan bahçenin portakalı olmayacak. Niye? O bahçede ürün çıkmazsa bu sefer kişi taahhüt ettiği malı teslim edemez.
Evet.
Ha, sonra bir başka şart, eğer o malın nakli masraf gerektiriyorsa, o mal nerede teslim edilecek? O belirtilecek. Mesela İstanbul halinde mi, Ankara halinde mi, yoksa Antalya'daki filan bahçede mi?
Hı hı.
Bu belirtilecek. Para zaten belli olacak, satış fiyatı. Ve bir de paranın sözleşme yapılan mecliste teslim edilecek. Peşin olacak, artı sözleşme yapılan mecliste teslim edilecek. Şimdi Hanefi mezhebinde genel olarak şartlar bunlar. Hatta bunu şöyle bir formüle etmişler. Kullu ma emkene zaptu sıfatihi ve marifetu miktarihi yecuzu selamu fihi.
Evet.
Yani böyle bir formüle. Yani miktarı belirlenen, nitelikleri belirlenen, efendim mallarda selam caizdir şeklinde, hı-hı, bir formüle edilmiş. Buna bey'ul mefalis de derler, biliyor musun? İflas edenlerin satışı. Niye öyle diyorlar? Çünkü ne yapıyor kişi? Paraya ihtiyacı var. Paraya. Ama paraya çevirecek malı yok bugün. Parası olan birine diyor ki, bak ben sana Kasım'ın 15'inde şu kadar mal teslim edeceğim. Ve onun şimdiden satışını yapıyor ama o mal elinde yok. O zaman piyasadan temin ediyor, o gün teslim edecek. Ama bugün parayı alıyor.
Evet.
Şimdi burada hem alıcının hem satıcının faydası var. Alıcının faydası var, ucuza alıyor. Çünkü nasıl ki vadeli satışlarda vade girdiği zaman işin içerisinden mal pahalanıyor. Bu selemde de para peşin, mal ileride veresi olduğu için bu sefer malın değeri daha düşüyor. Ucuza alıyor alıcı. Satıcı da ne yapıyor? O da ihtiyacı olan krediyi, parayı, evet, temin etmiş oluyor. Bu açıdan da şeye faydası var. Alıcıya da satıcıya da faydası var. O yüzden bu sözleşme, selam sözleşmesi caiz oluyor. Ama bilmiyorum yani atladığım şart var mı? Bu saydığım şartlara riayet edilmesi kaydıyla.
Kaydıyla yapılabilir.
Yani mesela ne oluyor? Gidiyor diyelim ki bir esnaf bir köye, bir şahsa.
Hı hı.
Ondan efendim 10 ton buğday satın alıyor. Ama buğday yok elde, o zaman teslim, hı, edilecek.
Tam onu soracaktım hocam. Henüz olgunlaşmamış sebze veya meyvenin satışı caiz midir diye bir sorumuz
bu
var.
Bu aynısı değil yani.
Aynısı değil mi?
Selem de aynısı değil. Çünkü selem de
mal yok.
Mevcut bir şey satmıyorsun. Zimmette olan bir şey satıyorsun. Yani 10 ton buğday satıyorsun ama buğday yok ortada.
Ekili falan değil.
Değil. Benim de değil. Ben o vade geldiği zaman o buğdayı piyasadan temin edeceğim. Alıcıya teslim edeceğim.
Eyvallah.
Ama burada bir bahçe var.
Bir bahçede, bu soruya geçmiş olduk.
Bu bahçede de, hı-hı, ürün var. Ama ürün henüz olgunlaşmamış. Bu ürünün olgunlaşmasına, üründen istifade edilir hale gelmesine büdüvus salah tabiri kullanılıyor. O da yani o büdüvus salah bir tabir bu. O da hadise dayanıyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam salahı görülmeden önceki ürünü satmayı yasakladı. Ha, peki bunun anlamı ne? Büdüvus salah ne? Onun tefsirinde şey fukaha ihtilaf ediyor. Hanefi mezhebinde deniyor ki eğer o ürün insan veya hayvan yiyeceği kadar, insana veya hayvanın istifade edeceği kadar bir şekle gelmişse satılabilir deniyor. İnsan ve hayvanın bir defa görülecek, dal üzerinde, ağaç üzerinde görülecek, insanın veya hayvanın yiyebileceği bir şekle girecek. Ya çağla haline gelecek veya, hı-hı, daha bu şartla satılabilir. Onu başka tanımlar da var Hanefilerde. En ye'menel ahete tabiri kullanılır. Yani o ürünün afetlerden korunabilir hale gelmesi. O zaman satılabilir deniyor. Mesela Şafilerde biraz daha farklı bu. Şafilerde malın türüne göre kızarması, sararması, sertleşmesi gibi ifadeler kullanılır. Ama Hanefiler bunu demin söylediğim gibi mesela yere ekilen bir şeyse, mesela diyelim ki yere ekilmiş bir şey satılıyor tarlada. O orağa gelecek şekilde. Hanefilerin şeyi. Veya bir hayvanın dudaklarına gelecek şekilde. Yani hayvan onu otlayabiliyorsa o vaziyetteyken satılabilir. Bundan öncesinde satılamaz diyor Hanefiler.
Evet.
Ha, yani o zaman şöyle diyelim. O ağaçtaki veya tarladaki üründen yararlanabilecek bir seviyeye gelmiş ise o ürün, onun satışı mümkündür.
Caizdir. Peki hocam. Bir diğer sorumuz da hocam. Yaş çayın işlenmiş kuru çay, domatesin salça ve zeytinin zeytinyağı karşılığında satılması caiz midir?
Şimdi bizim fıkıhta tabii çay söz konusu edilmemiş hiç. Çünkü o fıkıh kitaplarının tedvin edildiği dönemlerde çay bilinmiyor. Ama susamın susam yağı karşılığı, zeytinin zeytinyağı karşılığı satışı caiz mi değil mi? Bu tartışılmış, bu şeye girmiş. Literatüre girmiş, öyle diyorlar yeni tabirle. Girmiş. Peki bu neye problem olarak tartışılmış? Çünkü aynı cins mallar birbirleri karşılığında satılırsa peşin olması lazım, eşit olması lazım.
Evet.
Aynı cins mallar ki Peygamber Efendimizin bu hadisiyle sabittir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 6 tane mal sayıyor. Buğday, arpa, altın, gümüş, hurma ve tuz. Hı hı. Ve bunlar kendisi kendi cinsiyle değiştirilirse, takas edilirse, satılırsa eşit olacak, peşin olacak. Fazla olursa ribadır diyor. Mesela ev zehebe bir zehebi ha en bi hain vezden bi vezdin vel fadlu riben. Bu şekilde altı maddeyi sayıyor. Bu ev zehebe bir zeheb altını altınla satın. Ama peşin olsun ha en bi ha. Bazı ribayetlerde yeden bi yet peşin. Ve eşit olacak, fazla olursa faize girer. Yani aynı cins mallar. Şimdi bu şeyde saydığımız zeytin, zeytinyağı, çay, yaş çay, kuru çay meselesi de bunlar misli mallardandır. Bunlar mesela biz çayı çayla değiştirirsek veya susamı susamla değiştirirsek, zeytini zeytinle değiştirirsek eşit olması lazım, peşin olması lazım. Niye? Aynı cins bunlar. Ama zeytinle zeytinyağı aynı cins mi değil mi? Susam da susam ya fıkıh kitaplarımızda yer alan ona susam simsim şeyraş onun şeyine şeyraş deniyor posasına. Ha. Bunlar birbirleriyle satıldığı zaman acaba aynı cins sayılır mı sayılmaz mı? Bunu bazı alimler aynı cins sayıyorlar. Dolayısıyla zeytinle zeytinyağı satılırsa eşit olması lazım. Peki eşitliği nasıl temin edeceğiz? Bir defa tahmin edilecek. Yani mesela diyelim ki elimizde 5 litrelik bir zeytinyağı var. 5 litrelik zeytinyağı kaç litrelik kaç kiloluk zeytinden olur? 50 kiloluk. Ha ben 50 kilo zeytin verip 5 kilo litre zeytinyağı alırsam bu sefer zeytin veren fazla vermiş oluyor. Niye? O zeytinin içindeki yağı 5 litre karşılığında olan yağı artı posasını vermiş oluyor. Böyle olunca o diyelim ki 50 kilo zeytin verecekse o 50 kilo zeytin 4,5 kilo yağ oluşturuyorsa zeytinyağımız da 5 kiloysa o verdiğimiz zeytinin içindeki yağ 4,5 kiloya karşılık geliyor. Posası da yarım litreye karşılık geliyor. Eşitlenmiş oluyor.
Evet.
Fıkıh kitaplarında böyle bir ayrıntı var. Ama günümüzde yani mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şöyle bir bakışı var. Diyor ki bunlar şey ayrı, kullanım amaçları ayrı. Mesela zeytinle zeytinyağının kullanılmış amacı ayrı. Zeytini işte yiyorsun şey olarak ama zeytinyağı başka amaçlarla kullanılıyor. Veya çay, yaş çayla kuru çay amaçları ayrı. Dolayısıyla bunlar aynıcı sayılmaz. Öyle olunca da değiştirilebilir yani bunlar. Ama şu yapılmalı tabii. Zeytin verirken zeytinyağı ile denkleştirilmeye çalışılmalı veya yaş çay verirken alacağın kuru çayla denkleştirilmeye çalışmalı. Bu şekilde satış caiz olabilir diye görüş beyan ediyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Ama şu da tavsiye ediliyor. Ama en iyisi zeytini satıp parasıyla zeytinyağı satın alma. Yaş çayı satıp onun parasıyla kuru çay satın alma. Bu daha garantili oluyor.
Eyvallah.
Ve bu da şundan belki söyleniyor. Peygamber Efendimizin Hayber'de şeyleri var. Arazisi var. Ve o arazisinden hurma getiriliyor kendisine.
Evet.
Ve çok kaliteli bir hurma. Getirenlere soruyor, diyor ki Hayber'in hurması hep böyle mi? Hı-hı. Hayır ya Resulallah, böyle değil. Peki nasıl oluyor bu? Öteki adi olan, kalitesiz olandan iki ölçek verdik, bundan bir ölçek aldık diyorlar. Peygamberimiz öyle yapmayın diyor. Eğer böyle bir değişim yapacaksanız ötekini satın, onun parasıyla bunu alın diyor.
Hı hı.
Yani burada Diyanet'in verdiği fetvada da buna şey var.
Eyvallah. Peki hocam. Diğer bir sorumuz hocam. Domates, patlıcan gibi kökü sabit kaldığı halde ürünü toplanılabilen bir sebzenin fidesiyle satışı, fidesinde satışı caiz midir?
Şimdi bu çok uygulanan bir şey. Yani gerek bazı esnaf olsun, gerek zincir marketler olsun, hı-hı, gidiyorlar. Efendim bir bahçenin ürününü satın alacaklar. Alıyorlar.
Hı-hı.
Şimdi burada patlıcan alıyorsun, biber alıyorsun, domates alıyorsun, salatalık alıyorsun ve satın aldığın zaman görülen bir ürün var. Sen onu satın almış oluyorsun şimdi satın alırken. Ama sen onu daha toplamadan yenileri çıkıyor.
Evet.
Yani sen gitmişsin bir bahçenin ürününü almışsın.
Hı hı.
Görünen var bir çıkmış olan. Onları satın aldın sen şimdi. Çiçektekini satın almadın.
Hı hı.
Ama sen o aldığın ürünü toplamadan önce o yenisi oluşuyor. Şimdi burada satın alınan miktar müşterinin oluyor. Sonradan oluşan da satıcının oluyor.
Hı hı.
Ama bunları ayırt etmek mümkün olmayabiliyor.
Evet.
Yani satıcının malıyla alıcının malı karışmış oluyor.
Hı hı.
Ve bu da o malın teslimini imkansız hale getiriyor. Yani satıcı tarafından o malın teslimini imkansız hale getiriyor. Efendim öyle olunca da bir sıkıntı oluyor.
Hı hı.
Buna meydan vermemek için tavsiye edilen şey şu. O patlıcanın, biberin, domatesin, karpuzun, kavunun neyse,
hı hı,
kökenini satmak.
Hı.
Köken diyoruz biz. Yani o fide.
Fide, evet.
Ha, fidesiyle satmak. Şimdi müşteri onun fidesini satın aldığı zaman artık mevcut olan üründe, daha sonra oluşacak üründe müşteriye ait oluyor. Satıcının ondaki hakkı ortadan kayboluyor.
Evet.
Bu şekilde yapılırsa caiz oluyor.
Caiz oluyor. Peki hocam. İcra yoluyla satışa sunulan malların satın alınması caiz midir hocam?
Şimdi bir defa daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. Aranızda malları batıl yolla yemeyin. Rızaya dayalı bir ticaret olursa müstesna.
Hı hı.
Yani bir alışverişin makbul, helal olması için alıcı ve satıcının bu alışa razı olmaları gerekiyor.
Evet.
O yüzden tehdit altında yapılan alışveriş geçerli mi, geçersiz mi, bu mevkuf oluyor. Yani askıda oluyor.
Hı hı.
Tehdit ortadan kalktığı zaman alıcı muhayyer oluyor. İsterse onu alıyor, isterse vazgeçiyor. Neye? Rıza olmadığı için. Şimdi bu icrada mal sahibinin rızası yok gibi.
Hı hı.
Ama burada bir başka hak var. Yani alıcı hakkı var bir de. Ya alıcı değil mi? Alacaklı hakkı var.
Hı.
Niye bir kimsenin malı icrada satılıyor? Demek ki borcu var. Borcunu ödememiş, ödeyememiş. Ve malına haciz konulmuş.
Hı hı.
Ve o mal satışa sunulmuş. Kimin tarafından yapılıyor bu? Devlet tarafından.
Evet.
Yani insanlar kendileri bir kimsenin malını haciz edip de piyasaya satışa sunmuyorlar. Bunu devlet el koyuyor mala ve o satıyor. Niye satıyor? Alacaklının hakkını ödemek için.
Hı hı.
La darar ve la dirar. Bu kuraldır. Zarar verme yok. Zarara zararla mukabele etmek de yok. Dolayısıyla fukaha borçlunun malına belirli şartlarla haciz konulmasını, haciz edilmesini ve haciz edilen malın da açık artırmayla satılmasını caiz görmüş.
Eyvallah.
Bir defa açık artırmayla satma var.
Hı hı.
Ona bey-ü menyezit tabir edilir fıkıhta. Peygamber Efendimiz zamanında bir tane adam ne yapıyor? Dilencilik yapıyor.
Hı hı.
Ona diyor ki sen böyle yapma. Evinde neyin var diyor. İşte su içtiğim bir maşraba, bir de altına serdiğim çul var. Al gel onları diyor. Getiriyor. Bunları kim satın alır diyor. Birisi diyor ki ben alayım ya Resulallah bir dirheme. Başka yok mu artıran diyor peygamberimiz. Öteki diyor ki ben alayım 2 dirheme. Ve 2 dirheme satıyor. Git diyor bak bunun 1 dirhemiyle bir balta ve bir ip al, diğerini de ye. Ve bir haftada bana gelme. O git odun dışarıdan odun topla gel, sat sırtında. Ve adam bir hafta sonra geliyor ki elinde 10 dirhemle. Yani o bir hafta içerisinde 10 dirhem para kazanmış. Böyle bir olay yaşanmış peygamberimiz. Yani bu açık artırmanın caiz olduğunun delili. Ama burada bir de icra konusu var. İcrada alacakların hakkını kabul et, temin için ona da cevaz veriliyor. Peki müşteri açısından bunun sıkıntısı var mı? Satın alınabilir. Niye? Bir mal satışa sunulmuş. Her ne kadar satıcının rızası yoksa da mahkeme karar vermiş satılacak diye. Mahkemenin kararı artık herkesi bağlar. Fakat burada şuna dikkat edilmeli. O malın değer fiyatını veya diğer fiyatına yakın bir fiyatı vermeli kişi. Yani bu adam çamura düşmüş. Bir tekme de selbur olmamalı. Yani ne yapıyor şimdi icra daireleri bir icra ile bir malı satarken? Diyelim ki 100 liralık bir mala bir değer biçiyor. %60'ını koyuyor. En az %60 liraya satılacak bu diyor. Eğer 60 liraya alan olmazsa ilk icrada daha sonra bir daha yapıyor. Bu sefer 40 liraya diyor. Ve maalesef insanlar ucuza mı almak için bazıları bir başkalarını o açık artırmaya girmekten men ediyorlar veya onu engelliyorlar kendileri ucuza almak için. Böyle oyunlar oynanıyor. Bu Müslümana yakışan bir tavır değil. Yani icrada satılan malı alması caizdir bir kimsenin ama imkan nispetinde onun değerini veya değerine çok yakın bir fiyat vermelidir.
Eyvallah hocam. Peki. Hocam bir diğer sorumuz da kötü amaçlar için kullanılmaya müsait olan işte anason, haşhaş, kenevir gibi bitkiler var. Bu bitkilerin yetiştirilmesinin dini hükmü nedir?
Şimdi sadece kötü amaç için kullanılan bitki yetiştirmek Müslüman için caiz olmaz. Ama hem iyi amaçla hem de kötü amaçla kullanılması eğer mümkünse iyi amaçla kullanılmak niyetiyle ekilebilir. Mesela üzüm. Üzüm ektiği zaman kişi üzümden hem şarap yapılır, hem pekmez yapılır, hem de yenir. Taze veya kuru olarak yenir. Yani üzüm hem helal yolla tüketilebilen bir madde hem de haram yolla. Evet. Şimdi dolayısıyla hiç kimse kalkıp da bir Müslüman üzüm yetiştiremez demiyor. Şunu tartışmışlar. Üzüm şırasını şarap fabrikasında satabilir mi, satamaz mı? Bu. Yoksa değil, üzüm değil. Şimdi bazı maddeler var. Mesela afyon. Bu hem uyuşturucu olarak kullanılıyor hem de ilaç sanayinde kullanılıyor. Dolayısıyla bir kimse ilaç sanayinde kullanılmak üzere afyon yetiştirebilir. Peki bu orada kullanılacağı ne biliniyor? Devlet bunun kurallarını koymuş.
Takip ediyor.
Takip ediyor. Diyor ki sen elde ettiğin afyonu bana satacaksın diyor. Ve kişi de üretiyor, ekiyor ve devlete götürüp satıyor.
Evet.
Bu caiz. Ama sen onun sakızını uyuşturucu olarak saklayıp o vaziyette satmak için ekersen bu caiz olmuyor.
Caiz olmuyor. Peki hocam. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Çok çok sağ olun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikte Fıkıh Saati programındaydık. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte birlikte olacağız. Hoşça kalın efendim.